Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'ın 72. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde nasıl bulk yapılır, kat yapılır, kas kaybetmeden büyüme, kas kaybetmeden küçülme, yağ kaybetme nasıl mümkün? Bunların detaylarına gireceğim. Zaten daha öncesinde 7. bölümde nasıl bulk yapılır detaylı bir şekilde anlatmıştım. 16. bölümde de yağ oranını tek haneleri düşürebilmen için takip etmen gereken beslenme ve antrenman programından detaylı bir şekilde bahsetmiştim. O bölümleri de izleyip dinleyebilirsin. Bu bölümde 4 ana başlıkta anlatacağım konuyu. Birinci olarak takip etmen gereken diyet, takip etmen gereken antrenman modeli, nasıl bir mentaliteye sahip olman gerekiyor bulk yaparken, kat yaparken ve son olarak da katı bulku ne zaman kesmen gerekiyor, ne kadar süreyle yapman gerekiyor. Bütün bunların detaylarına bu bölümde gireceğiz. Bu konu hakkında çok fazla yanlış anlaşılma ve yanlış uygulamalar söz konusu. Özellikle mesela ben vücut geliştirme yarışmalarına hazırlanırken 2017'de aklımda şöyle bir algı vardı. Sadece hani benim değil, şu an büyük ihtimalle bunu dinleyen herkesin de aklında şöyle bir algı var. Hani bu adamlar fiziklerini bu kadar ileri seviyeye taşıyabiliyorlar. Büyük ihtimalle antrenman beslenme hakkında bayağı bir şey biliyorlardır falan diye düşünüyorsunuz. Ben de öyle düşünüyordum ilk girdiğimde. Ama böyle insanlarla tanıştıkça birçok kişinin aslında kulaktan dolma bilgilerle işte bulk yaptığını, kat yaptığını, bir şekilde yarışmaya hazırlandığını görmüş oldum. Bu bölümde de o gördüğüm genel yapılan yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Bu bölümü sadece kilo vermek isteyen ya da kas yapmak isteyen biri olarak da izliyor olabilirsin. Kesinlikle öğreneceğin, kendi üzerinde uygulayıp güzel sonuçlar alabileceğin bilgileri paylaşacağım. Detaylara girmeden önce bulk nedir, kat nedir, bunlardan bahsedelim. Şimdi bulk dediğimizde kalori fazlası oluşturuyorsun. Yani şu an hali hazırda yaktığın kaloriden daha fazla yiyerek o fazla kaloriyi kas yapımında kullanmaya çalışıyorsun. Aynı şekilde kat dediğimiz olayda kalori açığı oluşturuyorsun. Kalori açığında da amacımız vücutta depolanan ekstra yağ enerjilerini yakarak kas kütlesine mümkün olduğunca tutunmaya çalışmak. Bu nokta çok önemli. Kas kütlesine tutunmak. Biz bulk yaparken de kat yaparken de yapmaya çalıştığımız en önemli şeylerden bir tanesi mevcut kas kütlemizi kaybetmemeye çalışıyoruz. Özellikle bulk yaparken bunu arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi bulk yaparken amacımız mümkün olduğunca yağlanmadan kas kütlesi kazanmak. Kat yaparken de mümkün olduğunca hali hazırdaki kas kütlesini kaybetmeden sadece yağ kütlesini vermek. Genel yapılan hatalar ne? Bulk yaparken çok fazla kalori fazlası oluşturuluyor, gereğinden fazla yemek yiyip gereğinden fazla yağ alıyorsun. Yani 1 kilo kas alırken 4 kilo 5 kilo yağ alıyorsun. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Kat yaparken de aynı şekilde çok hızlı kilo verdiğin için aynı zamanda kas kaybediyorsun. Metabolizman yavaşlıyor. Dolayısıyla yağ oranın aslında kata girdiğinde yüzde olarak daha da artabilir. Nasıl oluyor? 5 kilo veriyorsun. Bu 5 kilonun 3 kilosu kas, 2 kilosu yağ olursa oran orantı olarak yağ oranın yükselmiş oluyor. Tartıda kilo vermiş olmana rağmen. O yüzden bu bölümde anlatacaklarıma kulak verin. Bu hataları yapmamaya çalışın. Hani bulkla kat böyle bodybuilding terimleri gibi görünüyor olabilir ama yani kilo alma, kilo verme, kas yapma, yağ yakma süreci olarak da çevirebiliriz yani bulk kat dediğimiz olayı. Dolayısıyla hani bunu dinleyen herhangi bir insanın işine yarayabilecek bilgiler aslında bunlar. Sadece vücut geliştirme terimlerini kullanıyorum diye bana göre bir video değil, bana göre bilgiler paylaşılmayacak diye düşünme. Herkes hayatında bir kere bile olsa mutlaka şeklini değiştirmeye yelteniyor. Yani sıkılaşma olabilir, istediği elbiseye girme olabilir, işte düğüne yetişme olabilir, plaja yetişme olabilir, her neyse. Ya da atletik bir performans için yarışmalara hazırlanıyorsundur. Ama herkesin mutlaka hayatında bulk ve kat yaptığı ya da yapması gerektiği dönemler oluyor. Biz vücudumuzu bu şekilde yontup bu şekilde şekle sokuyoruz aslında. Sadece şekil olarak değil aynı zamanda performans olarak da yani olimpik sporculara baktığın zaman, futbolculara, basketbolculara baktığın zaman off sezon beslenmeleri, antrenmanları farklı. Sezon içindeki beslenme ve antrenmanları farklı. Sadece hani yemek yiyip antrenman yapıp hiçbir şekilde bir takip, plan vesaire olmadan ilerlersen hep yerinde sayarsın. Amacına istediğin şekilde, istediğin hızda ulaşamazsın. Bulk ve kat mutlaka mı mutlaka yapman gerekiyor fiziğini değiştirmek istiyorsan. Şimdi bu sürece girmeden önce öncelikli olarak ne kadar yağ kütlesine sahip olduğumuzu bir ölçmek lazım değil mi? Başlamadan önce neredeyiz bir ona bakmak lazım. Buna da nasıl bakabiliyoruz? Şimdi tartı parametrelerden sadece bir tanesi. Hani kendini tartabilirsin evet ama sadece tek başına seni yanlış yönlendirecek. datalardan bir tanesi tartı. Vücudumu günlük olarak mı tartıyorsun, haftalık olarak mı tartıyorsun? Nasıl yapıyorsan yap. Hatta hiç tartmadan bile ilerleyebilirsin. Bir ikincisi, sadece işte kolumu, bacağımı, göğsümü, omzumu ölçerek kalınlığını takip ediyorum. Yani vücudumun ölçülerini bu süreç içerisinde küçülüyor muyum, büyüyor muyum takip ediyorum. Bir üçüncüsü de yağ ölçüm cihazları. Bunun birçok çeşidi var. İşte en basit spor salonlarında çıplak ayakla üzerine bastığın, ellerinle metal bir kulbu tuttuğun, yağ oranını ölçen cihazlar. Hani Tanita cihazları. Tanita en büyük markalardan bir tanesi. Çoğu jimde o var. Olabilir. Ya da InBody diye bir makine var. Bu tarz bir makinede ölçebilirsin. Onun dışında Skinfold diye bir şey var mesela. Skinfold'da da böyle mandal gibi bir şeyle sıkıştırıyorsun. Vücudunun çeşitli yerlerinden derinin kalınlığını ölçüyorsun. Göbeğini, kürek kemiğinin üst kısmını, alt kısmını, kolunun arkasını. Bunun çeşitli matematik formülleri var. Hangi formüle göre yaptığına göre değişir. Vücudunun farklı yerlerinden ölçümleri, derinin kalınlığını ölçerek formüle tabi tutup daha sonra yağ oranını ölçebiliyorsun. En hani old school garanti yöntemlerden bir tanesi aslında bu, manuel olarak yapabileceğin. Çünkü derinin kalınlığı hani sana yalan söylemeyecektir. Tabii ki de ölçenden ölçene, neresinden tam olarak tuttuğuna göre vesaire sonuçlar değişebilir. O yüzden aynı kişinin aynı standartlarda ölçtüğüne emin olun. Bu şekilde trendi takip edebilirsiniz. Bir diğeri deney, DEXA scan diye bir şey var. Yatıyorsun, böyle MRI makinesi gibi üzerinden tarıyor, senin filmini çıkarıyor. Hem omurganı işte görmüş oluyorsun, kemik yapını, ne kadar kas oranın var, yağ oranın var. Bunların hepsini, kemik yoğunluğunu, metabolizma hızını falan görmüş oluyorsun. En detaylı ölçümlerden bir tanesi bu. Biraz daha pahalı bir ölçüm DEXA scan. En garanti ölçümlerden bir tanesi de su altı tartma diye geçiyor. Bu da ne? İşte böyle bir suyun içine giriyorsun. Suyun içine girdiğinde teori şu: bizim yağımız sudan çok daha hafif. Dolayısıyla sen su dışında tartıldığında ve su içinde tartıldığında aradaki farkın yağ oranını, yağ kütlesini ölçebiliyorlar bu şekilde. Hatta ciğer kapasiteni ölçüp ciğerlerindeki havayı vesaire de düşüyorlar hani o total ağırlıktan. Organların vesaire daha ağır olduğu için, sudan daha ağır olduğu için bu şekilde yağ oranının direkt olarak gün yüzüne çıkmış oluyor. En garanti yöntemlerden bir tanesi bu günümüzde bilinen. Bu yöntemlerden birini kullanarak şu an hali hazırda nerede olduğunu ölçüyorsun. Yağ oranı dediğimizde biz neyi kastediyoruz? Bundan da konuşalım biraz. Yani diyelim sen 100 kilosun. Kolay hesaplama olsun diye 100 diyorum. Bunun 20 kilosu yağsa %20 yağ oranın var. Senin yağ oranını düşürebilmen için iki farklı senaryo önünde. 100 kilosun ya, şimdi ya kas kütlesini arttırabilirsin, oran orantı olarak yağ oranın daha az olmuş olur yüzde olarak, ya da hali hazırdaki yağ kütleni azaltabilirsin, bu şekilde de yağ oranın düşmüş olur. Ama kas kütlen azaldığı zaman kilo versen bile yağ oranını arttırma ihtimalin yüksek. Herkesin genel olarak yaptığı hatalardan bir tanesi bu olduğu için bu konuya parmak basmak istiyorum. Şimdi bulk ve cut yapılırken en genel yapılan hatalardan bir tanesi şu. Şimdi cut yaparken çok fazla kas kaybediyorsun. Ondan sonra tekrardan bulk'a geçtiğinde o kaybettiğin kası almaya çalışıyorsun. Aslında yerinde saymış oluyorsun. Aynı şekilde bulk yaparken de işte kilo alıyorsun, alıyorsun, alıyorsun. Halbuki yağ koymuş oluyorsun vücuduna. Tekrardan cut yaptığında aslında kas oranın hiç değişmemiş oluyor. Yine başladığın yere geri gelmiş oluyorsun. Hatta çok kötü bir pozisyondasın çünkü vücudundaki yağ hücrelerinin sayısını arttırdın. Hani saçma sapan bir şekilde bulk yaparak. Hani tartıdaki rakam hiçbir anlam ifade etmiyor. Sen sadece 5 kilo koydun ama ne koyduğunun, hani doku olarak yağ mı koydun, kas mı koydun, bunun çok büyük önemi var. O yüzden bu süreçte uygulaman gereken detaylara dikkat et. Öncelikli olarak bir diyetle başlayalım. Nasıl bir diyet takip etmen gerekiyor? Hali hazırdaki bazal metabolizma hızını nasıl bulabilirsin? Bunlardan konuşalım. Şimdi kilo almak istiyorsan, yani bulk yapmak istiyorsan ya da kilo vermek istiyorsan, yağ vermek istiyorsan, cut yapmak istiyorsan, öncelikli olarak bunu çok yavaş bir şekilde yapman lazım. Yani senin amacın mümkün olduğunca tartıdaki rakamı çok fazla oynatmamak. Yani sen her hafta 1 kilo 2 kilo tartıya koyuyorsan ya da aynı şekilde 1 kilo 2 kilo tartıdan düşürüyorsan, hızlı bir şekilde kilo alıp hızlı bir şekilde kilo veriyorsan, çok yüksek ihtimalle kilo aldığında yağ alıyorsun, kilo verdiğinde de kas veriyorsun. Vücutta doku değişiminin bu kadar hızlı olmaması gerekiyor. Bizim amacımız mümkün olduğunca rakamı aynı tutmaya çalışıp trade yapıyoruz. Yani neyle? Yağ oranıyla, kas oranını takas yapmaya çalışıyoruz. Biraz yağ verip biraz kas alıp tartıdaki rakam aynı olmasına rağmen vücut kompozisyonumuzu değiştirmeye çalışıyoruz. Amaç bu. Bu da tabii çok yavaş ilerleyen bir süreç. Kalorilerin çok hızlı arttırılıp çok hızlı düşürülmemesi gerekiyor. Ve hali hazırda nereden başlaman gerektiğini çok iyi bilmen gerekiyor. Şimdi birçok insan neye göre bulk yapacaksın, neye göre kat yapacaksın? Hali hazırdaki bazal metabolizma hızına göre. Ama bu bazal metabolizma hızını ya da maintenance kalorilerini, yani seni hayatta tutacak, şu anki hali hazırdaki kilonda tutacak kalorilerini düzgün bir şekilde hesaplaman lazım. En zor kısımlardan bir tanesi bu. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? Şu şekilde. Şimdi öncelikli olarak bir hafta, iki hafta boyunca yediğin, içtiğin her şeyi uygulamalara girdin. Lose It, Fat Secret, MyFitnessPal, bunların hepsi çeşitli kullanabileceğin uygulamalar. Hepsi ücretsiz. Yazıyorsun. Ama bak, bu süreçte hali hazırda yediğinden farklı bir şey yemeye çalışmıyorsun. Ya da ne bileyim, egzersiz kısmında hali hazırda yapmadığın bir egzersizi rutinine eklemiyorsun. Şu anki hayatın nasılsa, diyet yapmaya karar verdin, bulk ya da cut yapacaksın. Buna başlamadan önce hali hazırda ne konumda olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz şu anda. O yüzden hani yaşam stilinde olmayan şeyleri dahil etme. Mesela beslenme programın nasılsa öyle beslen. Çikolata yiyorsan, cips yiyorsan yine onları ye ki hani şu an ne durumda olduğunu görelim. Ya da ekstradan işte koşu yapmaya, antrenman yapmaya falan çalışma. Haftada bir gün antrenman yapıyorsan yine bu süreçte bir gün antrenman yapmaya devam et. 4 gün yapıyorsan 4 gün yapmaya devam et. Ama dediğimi anladın. Hali hazırdaki mevcut sistemin alışkanlıklarını koruyarak kalori takibi yapıyoruz. Yediğin her şeyi yazdın. Birinci gün, ikinci gün. Birinci gün 2000 yedin, ikinci gün 3000 kalori yedin. Dördüncü gün 2500 yedin. Hiç önemli değil. Bunların hepsini tek tek not aldıktan sonra haftanın ortalamasını alıyorsun. Bütün kalorileri toplayıp 7'ye böldüğünde günlük ortalamayı bulmuş oluyorsun. O ortalama rakam sana çok daha doğru sonucu verecektir. Tabii ki ama bunu yaparken de amacımız bizim tartıdaki kiloyu değiştirmemek. Yani tartıda ne zayıflayacaksın ne kilo alacaksın ki ben aldığım kalorinin şu anki mevcut fiziğimi korumaya yeterli olduğunu anlayayım. Atıyorum 2500'de sabitlendin. Tartıda ne düşüyorsun, ne alçalıyorsun? Bir hafta boyunca takip ettin. Ortalaması 2500. Bu senin maintenance kalorin. Yani seni ne zayıflatıyor ne de kilo almana sebep oluyor. Halihazırdaki fiziğini korumana yardımcı olan kalori miktarı bu. Bunun üzerinden cut ya da bulk yapıyorsun. O yüzden bu rakamı doğru keşfetmen çok önemli. Şimdi ikinci aşamada bu rakamı bulduk. Ne kadar bulk yapmamız gerekiyor, ne kadar cut yapmamız gerekiyor? Bu rakam tamamıyla senin cinsiyetine, antrenman geçmişine, sahip olduğun mevcut yağ kütlesine, kas kütlesine vesaire göre değişebilecek bir rakam. Ama yani 300 ila 500, 300 ila 600 arasında diyebiliriz. Kilo vermek istiyorsan, cut yapmak istiyorsan 300-600 arasında kesebilirsin hali hazırda bulunduğun rakamdan, maintenance kalorinden. Ya da bulk yapmak istiyorsan 300-600 fazla tüketebilirsin günlük olarak ya da haftalık dalgalanmalar yaratarak. Yine ortalamaya baktığında her gün bu kadar kalori almış olman gerekiyor. Dalgalanmalardan kastım ne? Yani mesela her gün robot gibi, atıyorum ben 2500 maintenance kalorim benim, 300 kalorilik, 500 kalorilik bulk yapıyorum, 500 kalorilik yapıyorum diyelim. 2500 artı 500, 3000. Yani ben her gün robot gibi 3000 yememe gerek yok. Bir gün 3000 yedim, bir gün 3500 yedim, bir gün 2700 yedim, 2600 yedim. Ortalama 3000'de kalmaya çalışıyorum haftalık. Tabii ki zaten şimdi kalori hesaplamaları yaparken bu uygulamalardaki kaloriler tam olarak %100 doğru değil. Aynı zamanda sen yemeğini tartarken işte pişmiş mi tartacaksın, pişmemiş mi tartacaksın vesaire derken orada ufak tefek sapmalar, %10'luk yanılmalar olabilir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bu kalori takibi dediğimiz olayı biz mümkün olduğunca hani %85, %90 doğrulukla yapmaya çalışıyoruz. Ama bu sapmaların varlığından da haberdar ol. Bulk ve katı yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli makro besinlerden bir tanesi de protein. Çünkü biz kas kütlesine tutunmaya çalışıyoruz. Kas kütlesini korumak istiyorsan protein alımına kesinlikle dikkat etmen lazım. Atıyorum şimdi 3000 kaloriden ilerliyoruz. 1 gram protein ne kadar kaloriydi? 4 kalori. 1 gram karbonhidrat yine 4 kalori. 1 gram yağ 9 kalori. Sen bu hesaba göre hesabını yap. Şu an gelmek istediğin hedef kilonun 2 katı kadar protein tüketmen gerekiyor demiştik. Özellikle kat yaparken bu çok daha önemli. Çünkü kas kütlesine tutunman lazım. Zaten bulk yaparken yeteri kadar kalori alıyorsun. Kas kaybetme ihtimalin daha az bulk yaparken. Ama özellikle kat yaparken protein miktarına minimum hedeflediğin kilonun 2 katı, hatta biraz daha fazlasını almaya çalışıyorsan alabilirsin. Atıyorum ben 70 kiloyum. Kilomun hedeflediğim kiloda 65 kilo olsun. 2 katı ne yapıyor? 130 gram. Her gün 130 gram protein almak zorundayım. Her 1 gramı 4 kalori demiştik. 4 ile çarptığın zaman da 520 yapıyor. 520 kalori buradan geliyor. Geri kalan kalorilerini de karbonhidrat ve yağlara dağıtıyorsun. Eğer biraz daha agresif bir kat yapmak istersen aldığın kalorilerin makrolarıyla da oynayabilirsin. Yani günün sonunda baktığın zaman aynı kalori alıyorsun. Yine 3000 kalori alıyorsun. Ama çok daha fazla protein alıp çok daha az karbonhidrat aldığında aynı kaloriyi almış olmana rağmen vücut kompozisyonunda daha farklı değişiklikler yaratabilirsin. Kalori sadece denklemdeki datalardan bir tanesi. Bir diğeri de protein, yağ ve karbonhidrat miktarların. Aynı zamanda mikrobesin değerlerinde önemli. 49. bölümde bunların detaylarına girmiştim. Burada tekrar etmeyeceğim. Bu bölümü ilk kez keşfettiysen geçmiş bölümlere bakarak her bölümde bir konuyu ele alıyorum. İzleyebilirsin, dinleyebilirsin. Protein anabolik bir madde. Yani ne demek? Hiç antrenman yapmasan bile sadece protein yediğinde kas kütlenin arttığını araştırmalardan biliyoruz zaten. O yüzden yüksek proteinli beslenmek bu süreçte ekstra öneme sahip. İster bulk yap, ister kat yap. Bulk yaparken hani vücudunun iki katını, ağırlığının iki katını ulaştıktan sonra daha fazla karbonhidrat alıp, çünkü burada antrenman modelin de önemli. Atıyorum çok fazla enerji gerektiren bir antrenman modelin varsa, yüksek tekrar bir antrenman modeli takip ediyor olabilirsin, düşük tekrar uzun dinlenmeli bir antrenman modeli takip ediyor olabilirsin, ağır kilo kaldırıyor olabilirsin. Ya da bir atlet olabilirsin mesela, dayanıklılık antrenmanları yapıyor olabilirsin. Bunlara göre alacağın protein, karbonhidrat ve yağ oranları değişecektir. Protein her zaman yüksek. Daha fazla performans sergilemek istiyorsan karbonhidratını da ona göre yüksek tutmaya çalışabilirsin. Tabii ki burada total alman gereken kalori miktarı da önemli. Alman gereken kalori miktarı azaldıkça protein daha da büyük öneme sahip. Bir diğer önemli konu da şu mesela. Şimdi atıyorum hali hazırda hesapladın o maintenance kalorini. Şu an mevcut kilonu korumak için ihtiyacın olan kaloriyi hesapladın. Mesela 1500 çıktı. 1500 çok düşük bir rakam. Metabolizmanın çok yavaş çalıştığını gösterir. Bizim öncelikle reverse dieting, tersten diyet dediğimiz metotla bu rakamı arttırmamız gerekiyor. Nasıl arttırıyoruz? Şimdi 1500 kaloriyle beslendiğinde mevcut kilonu koruyorsun. Ama aynı zamanda da diyorsun ki ya ben kilo vermek istiyorum. Kilo vermek istiyorsun ama metabolizman çok yavaş. Büyük ihtimalle günde sadece 1-2 öğünle besleniyorsun. Kendini aç bırakmaya çalışıyorsun. Vücudun da ekonomik moda geçmiş. Yani kas kaybediyor, daha fazla yağ depoluyor. O bataklıktan çıkman şu an çok zor bu yavaş metabolizmayla. Öncelikli olarak bir metabolizmayı hızlandırmak lazım. Burada tabii ki antrenman vesaire vücuda kas yapması için talepte bulunduğunda, vücuduna direnç uyguladığında metabolizmanın hızlanması için bir sinyal göndermiş oluyorsun. Fakat hani odun lazım, bu ateşe bir odun lazım, o da yemek. Sen vücuduna yeteri kadar besin sokmazsan o metabolizma hiçbir zaman hızlanmaz. 1500 kaloriyle hali hazırdaki kilonu koruyabiliyorsun ama bizim amacımız bunu 2000'lere, 2200'lere çıkartmak. Çünkü sen 1500'den daha fazla kesmeye çalıştığında ne kadar kesebileceksin? 1000 kalori. 1000 kalori dediğin şey zaten bir öğün. Hani böyle hayat geçmez. Öncelikli olarak metabolizmanı hızlandırmamız gerekiyor. O yüzden mesela 1500'de kilonu koruyabiliyorsan 1800-2000'lere çıktın. Aynı zamanda direnç antrenmanları yaptın. Yani bir nevi bir bulk sürecine giriyorsun ilk önce. Kilo vermek istesen bile. Metabolizmanı hızlandırdıktan sonra 2500'lere kadar çıkarttıktan sonra oradan kat yapmaya başlıyorsun. Tabii ki bu süreçte yine bulk yapıyoruz diye kilomuzun inanılmaz bir şekilde artacağı anlamına gelmiyor. Dediğim gibi tartıdaki rakamı aynı tutmaya çalışıp mümkün olduğunca yağla kası transfer yapıyoruz. Tartıdaki rakam aynı olmasına rağmen kas oranı artıyor, yağ oranı azalıyor zaman içerisinde. Bunun için de tabii ki antrenman ayağı önemli. Antrenman ayağına birazdan geleceğim. Özellikle mesela hani kilo almakta sıkıntı çeken insanlar olabilir. Ben de büyürken böyle bir çocuktum. Çok zayıftım. Kilo almak, kas yapmak benim için çok zordu. Hani antrenman işin en kolay kısmı. Gidiyorsun, antrenman yapıyorsun. Saatlerce yap, bir saat yap, iki saat yap. Hiç problem değil. Haftada 4 gün yap, 5 gün yap. İstediğin kadar ağır çalış. Hani bu kısım sıkıntı değil. Sıkıntı olan kısım, hani ben antrenman yaptıkça büyümüyorum günün sonunda. O verdiğim hasardan toparlanabildikçe, yeterli besini sisteme sokabildikçe büyüyorum, gelişiyorum. O yüzden yeme kısmına odaklanman lazım. Yani zayıf bir adamsan, hard gainersan, kilo almakta zorlanıyorsan, yapman gereken şey yeterli miktarda proteini tükettikten sonra karbonhidrata abanmak. Abanmak derken az önce bahsettiğim kuralların hepsi geçerli. Hani öyle sadece yağ alma pahasına abanmıyorsun. Ama zaten metabolizması çok hızlı olan bir birey ne kadar yerse yesin yine de kilo alamadığı için bu konularda endişe duymasına gerek olmayacaktır. Mesela pakete girmiş, işleme tabi tutulmuş gıdalardan yararlanabilirsin. Çünkü senin sıkıntın metabolizman çok hızlı olduğu için hani giren enerjinin çıkan enerjiden daha fazla olması gerekiyor. O yüzden hani kaloriye açsın, vücudun aç, yeterli kotanı doldurduktan sonra proteinle pakete giren gıdaları yiyebilirsin, soslar vesaire kullanabilirsin. Bir şekilde kalori ihtiyacını böyle arttırabilirsin. Çünkü yapman gereken şey senin burada hali hazırdaki miktarı tutup, çünkü midenin kapasitesi belli. Hani bir yerden sonra daha fazla yemek götüremiyorsun. Ama o soktuğun kapasitedeki kalori miktarını arttırabilirsin. Yani ben sana bir tabak yemek koyarım 500 kalori, bir tabak yemek koyarım 1500 kalori. İşte yağda kızarmıştır, üzerinde soslar vardır vesaire. Hani sen bir hard gainersan, kilo almakta zorlanıyorsan, senin yapman gereken şey oranı, miktarı küçültüp kaloriyi arttırmaya çalışmak. Ama bazı kurallar yine geçerli. Şimdi tabağında her zaman protein olacak. Proteinle başlayacaksın öğüne ve hani günde 150 gram protein tüketmen gerekiyorsa mesela 3 öğün, her öğün 50-50-50 tüketmen gerekiyor. İlk başta sabah oturdun sofraya, yumurta mı yiyorsun, yoğurt mu yiyorsun, peynir mi yiyorsun? Proteinle başladın. Onun bir sisteme girdiğine emin oldun. Hala daha iştahın varsa karbonhidratları, yağları yöneliyorsun. Ve şuna dikkat edebilirsin. Mesela bulk yapmaya çalışan bir birey için konuşuyoruz. Hard gainer için. Hani sen her hayvansal protein yediğinde aslında hayvansal yağ da almış oluyorsun. Ve yağın kalorisi çok yüksek. 1 gramında 9 kalori var. O yüzden hayvansal proteinleri biraz daha yağlı tercih edebilirsin. Mesela hani tavuk göğsü değil, kalçasını yiyebilirsin. Biraz daha yağlı kısmını. Etin yine aynı şekilde biraz daha yağlı kıyma yiyebilirsin. Yumurtanın sarılarını çöpe atma. Sarılarını ye. Peynir ye mesela. Yağlı peynir. Süt içebilirsin. Zaten hani süte toleransın varsa, herhangi bir sende şişkinlik, gaz vesaire yapmıyorsa, her öğün bir bardak süt içtiğinde zaten bulk'a girmiş oluyorsun otomatikman. Hani bulk dediğin olay bu kadar basit olabilir aslında. Tabii yıllar içerisinde birçok taktik geliştirdim. Şöyle bir diğer taktik var. Atıyorum, bu anlattığım şey bu arada kilo vermek isteyen insanlar için tam tersi olacaktır. Sabah 12'ye kadarki süreçte şeker yediğin zaman kan şekerin, bu glikoz roller coaster diyorlar buna, hani sürekli olarak düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor ve akşama kadar canın şekerli şeyler yemek istiyor. O yüzden kilo vermek isteyen biriysen sabahları protein orucu tutuyorsun. Öğlen 12'ye kadar yediğin şeylerin içeriğinde sadece protein ve yağ oluyor. İşte yumurta yiyebilirsin, peynir yiyebilirsin, domates, zeytin, neyse. Ama hiçbir şekilde tatlı, şekerli bir şeyi sisteme sokmuyorsun. Bal, reçel, peynir ya da işte çaydaki şeker. Bir şekilde vücudun o şekeri tatmaması gerekiyor 12'ye kadar. Bu senin insülin seviyelerini biraz daha düşük tutacağı için gün içinde çok daha avantajlı bir konumda olacaksın. Çok fazla canın şekerli şeyler çekmeyecek. İştahını kontrol etme ihtimalin çok daha yüksek olacak. Bu kilo vermek isteyen bireyler için. Ama kilo almak isteyen biriysen sabah ilk öğününde şekerli bir şeyi hemen yiyebilirsin. Atıyorum işte oatmeal mi yapıyorsun? Protein tozu, yulaf, meyve, bu tarz şeyler yapabilirsin. Hani bir şekilde şekeri sisteme sokabilirsin. Ya da bal, peynir biraz yiyebilirsin. Bu senin gün içindeki iştahını çok daha fazla arttıracaktır. Bu şekilde hedeflediğin kalorileri, makrolara gün içerisinde ulaşma ihtimalin daha da yüksek olur. Şimdi protein kilo almak isteyenler için şöyle bir tehlike oluşturuyor. Gerçekten yediğin zaman tok tutuyor seni protein. Yani daha fazla yemek yemene engel olan ciddi bir makro besin aslında. Hani bir tane et yesen, şöyle bir steak yesen direkt olarak doyuyorsun. Daha fazla midende yer kalmıyor ve 4 saat 5 saat boyunca tok tutuyor seni. E kilo vermek isteyenler için de bu bir avantaj. O yüzden mümkün olduğunca proteinli beslenmeye çalış. Kattaysan ve kilo vermek istiyorsan. Şöyle bak. Hiçbir şekilde protein yediğinde kilo almaktan korkma. Sana çok fazla yemek kilo aldırmıyor. Sadece yediğin yemeklerdeki o makro dağılımını, kalori dağılımını doğru düzgün yapmadığın için kilo alıyorsun. Ya da metabolizman çok yavaş olduğu için ya da hayatın sedanter olduğu için, direnç antrenmanları yapmadığın için. Çok yediğin için kilo almıyorsun. O yüzden senin yapman gereken şey şu aslında. Direnç antrenmanları yapıp kasını dirence maruz bırakıp kas yapma sinyallerini vücuda gönderip yiyebildiğin kadar protein yemek. Ya istediğin kadar ya, bak yağlanma ihtimalin yok. Sen hareket ettiğin sürece, günde 10.000 adım attığın, haftada 2 gün 3 gün direnç antrenmanları, full body direnç antrenmanları yaptığın sürece günlük de alman gereken proteini düzenli bir şekilde öğünlere bölerek aldığın sürece, karbonhidratını, kalori kontrolünü ayarladığın sürece istediğin kadar protein ye, hiçbir şekilde kilo alma ihtimalin yok. Şimdi kilo almaya çalışan bireyler için de protein şöyle bir dezavantaj oluşturuyor. Tok tutuyor. Tok tutunca sen bu sefer ister istemez diğer şeyleri yiyemeyebiliyorsun. Az önce bahsettiğim şeker taktiğini kullanabilirsin. Biraz işte sos vesaire kullanabilirsin. Daha fazla yemesi kolay olsun diye. Yağ, tuz, bunların hepsi yemeğin yenilebilirliğini arttıran şeyler. Kilo vermek isteyen biri için de şekerle ilgili şöyle bir kural var. Yani sen ne zaman şekerli bir şey yersen kendine şu kuralı koy. Kek yesen, baklava yesen, reçel yesen, ne yersen ye. Hani öğlen 12'ye kadar yememeye çalış da öğleden 12'den sonra da ne zaman vücuda, sisteme bir şeker sokarsan mutlaka o şekerle birlikte protein ya da yağ sokmaya çalış. Bu ne işine yarayacak? Şimdi şekeri tek başına aldığın zaman şeker insüline tavan yaptırıyor. Direkt olarak kan şekerin yükseliyor. Çok fazla yükseldiğinde de o yükselen enerjinin yağ olarak depolanma ihtimali, kan şekerinin yağ olarak depolanma ihtimali aslında artmış oluyor. Ve hani gün içindeki davranışlarını da değiştiriyor. O şeker işte çökmesi oluyor değil mi? O yukarı çıktıktan sonra onun düşüşü var. Sonra işte yemeği yedikten sonra ağırlık çökmesinin sebebi o. Modunu etkiliyor, üretkenliğini etkiliyor. O yüzden bizim amacımız bu kan şekerini mümkün olduğunca normal seviyelerde tutmak. Ne zaman kana şeker soktuğun zaman, özellikle basit şeker, tatlılar vesaire, mutlaka protein ya da yağ sokmaya çalış. Mesela yoğurt yiyebilirsin. Yoğurt mükemmel, bu hani tatlının yanına yenilebilecek de bir şey. İlk başta bir kase yoğurt yedin, ondan sonra yemek istediğin tatlıyı yedin. Bu şekilde o tatlının sana vereceği zarar çok daha az olacak, göreceksin. Ya da tatlıyı mesela yemekten sonra, proteinli bir yemeği yedikten sonra yiyebilirsin. Aynı mantık, ama hiçbir şekilde tatlıyı yiyip sonra yemeği yemeye çalışma. Hani zaten her ailede, bilmiyorum ya, benim büyüdüğüm ailede vardı. Ben hep mesela küçükken tatlıyı bir an önce yemek isterdim. Ama annem ilk önce yemeğini yiyeceksin, sonra tatlıyı yiyeceksin derdi. Harbiden hani onlar belki neden yaptırdıklarını bilmiyorlardı o zamanlar, ama doğru olması gereken şey bu. Bu süreçte de senin doğru miktarda bulk ya da kat yaptığını belirleyen en önemli parametrelerden bir tanesi, hani bunu kontrol edebileceğin, tartıdan ziyade performans. Mesela ağırlıkların nasıl değişiyor? Bulk yapıyorsan ve ağırlıkların artmıyorsa büyük ihtimalle yağ topluyor vücudun. Hani yaptığın diyet seni amacına yaklaştırmıyor. Kat yaparken de yine amacımız gücü mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışmak. %10'dan fazla bir düşüş istemiyoruz. Gücünü aynı tutabiliyorsan mükemmel. Büyük ihtimalle kat yaparken kas kütleni koruyorsun. Hatta belli başlı senaryolarda hani kat yaparken kas yapman bile mümkün. 3 farklı senaryo diyebiliriz. Birincisi, ağırlık antrenmanlarına yeni başladıysan kalori açığı oluştururken bile kas yapabiliyorsun. Bir diğeri, çok fazla enerji varsa vücudunda, işte atıyorum yağ oranı çok fazlaysa, vücut kat yaparken o ekstra yağ hücrelerini kullanacağı için enerji olarak bir yandan kas yapmana yardımcı olabiliyor. Bunların hepsi istisnai durumlar. Bir diğeri de steroid kullanımı. Hani kat yaparken bile steroid kullanıyorsan, ekstra hormon sokuyorsan vücuduna, kas yapabilme ihtimalin var aynı zamanda. Fakat bunlar düşük ihtimaller. Normal toplumun çok büyük bir kısmı için bu mümkün olmayacaktır. O yüzden biz kat yaparken amacımız şu. Biliyoruz ki artık kas yapım süreci durdu. Hani bu saatten sonra benim amacım üzerindeki derinin altındaki yağ tabakasını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıp hali hazırda aşağıda bulunan kas tabakasını mümkün olduğunca koruyarak gün yüzüne çıkartmaya çalışmak. Amacım bu. O yüzden bu noktada kaldırdığım ağırlıklar belirleyici rol oynuyor. Yani benim ne kadar kas kütlemin yüksek olduğunu gösteren aslında en garanti yöntemlerden bir tanesi ne kadar güçlü olduğum. Bulk yapıyorken gücünün kesinlikle artması gerekiyor. O kadar fazla kalorinin sana bir şekilde faydası olması gerekiyor kas yapabilmen için. Bir diğer senaryoda kat yapıyorken de mümkün olduğunca gücümüze tutunmaya çalışıyoruz. Güç kaybetmemeye çalışıyoruz. %10'dan fazla güç kaybı yaşıyorsan kas kaybetme ihtimalin de yüksek. Kalorilerini buna göre ayarlaman gerekiyor. Demek ki çok fazla düşürmüşsün kalorilerini, biraz arttır. Ya da diğer senaryoda kuvvetin artmıyorsa ama mevcut halinden çok daha fazla kalori alıyorsan ona göre kalorilerini biraz daha azaltman gerekebilir. Ya da yeteri kadar bulk yapmıyorsundur, biraz daha arttırman gerekir. Hani bunlara performansını değerlendirerek dokunuşlar yapabilirsin. Bir diğer önemli konu, dikkat etmemiz gereken şey antrenman kısmı. Şimdi bu süreçte nasıl antrenman yapman gerekiyor? Yine en yaygın yapılan hatalardan bir tanesi şu. Bulk yapıyorken ya da kat yapıyorken takip edilen antrenman sistemi. Şimdi sen kat yapıyorken genellikle şöyle bir mentaliteye giriyorsun. Kalorilerini kestin, antrenman yoğunluğumu arttırayım. Ne kadar fazla işte kardiyo yaparsam, antrenmanda ne kadar sert çalışırsam, yüksek şiddet, yoğunluk ve sıklıkla çalışırsam, işte süpersetler vesaire eklersem antrenmana, hani katım o kadar iyi olur diye düşünüyor olabilirsin. Ama yapılan en genel hatalardan bir tanesi tam olarak da bu. Şimdi sen kat yaparken vücuttaki enerji miktarı kısıtlı. Senin bu enerji miktarını çok mantıklı bir şekilde kullanman gerekiyor. Biraz fazla stres yüklediğin zaman vücuda, vücudun ilk kurtulacağı doku kas dokusu. Çünkü yeterli enerji yok. Vücudu defisitte tutuyorsun. Aynı zamanda bir ton da stres yüklüyorsun. Kas da çok fazla enerjiye ihtiyaç duyan bir yapı. Vücudun bu kriz anında ne yapacaktır? Kas dokusunu yıkacaktır. Yağ dokusunu arttıracaktır. Çünkü yağ dokusu da bizim sigortamız. Kötü gün parası vücut. Dolayısıyla gereksiz bir şekilde çok fazla enerjiye ihtiyaç duyan kas kütlesinden kurtulur. Ve yağ oranın gittikçe artmaya başlar. Senin en son isteyeceğin şeylerden bir tanesi. O yüzden antrenman şiddet, sıklık ve yoğunluğunu çok dikkatli bir şekilde ayarlaman lazım. Özellikle kat yapıyorken. Benim sana tavsiyem, mümkün olduğunca gücüne tutunmaya çalış, dinlenme sürelerini biraz daha uzun tut, tekrarlarını biraz düşürebilirsin. Yani antrenmanın şiddetini ağırlık olarak yüksek tutarken dinlenme sürelerini biraz daha uzatıp yoğunluğunu biraz daha düşürebilirsin. Yaptığın hareketlerin sayısını biraz daha azaltabilirsin. Bu şekilde kas yapma sinyallerini yüksek tutup vücutta stresi kontrol altına almış oluyoruz. Vücuda soktuğumuz o kısıtlı enerjiyi mantıklı bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Tabii ki aynı zamanda uykuna da dikkat etmen gerekiyor bu süreçte. Çünkü uykusuzluk da vücutta ekstra stres yaratacağı için ne kadar iyi beslensen de, ne kadar iyi doğru dozda antrenman yapsan da uykusuzluk yine az önce bahsettiğim senaryoya sebep olacaktır. Vücudun kas kütlesinden kurtulmak isteyecektir tehlike anında. Birçok insan şunu anlamıyor. Sen çok fazla yüksek tekrar yaptığın zaman aslında antrenmanın yoğunluğunu ciddi anlamda arttırmış oluyorsun. Antrenmanın yoğunluğu neydi? Kaldırdığın ağırlık, yaptığın tekrar çarpı set tekrarların, değil mi? Şimdi bunların hepsini tekrar çarpı set çarpı kaldırdığın ağırlık, bir de hareketin kredisi vardı. Bunların hepsini çarptığın zaman sana antrenmanın yoğunluğunu veriyor. Bunu her hareket için yapıyorsun. Sen yüksek tekrar yaptığın zaman antrenmanın yoğunluğu ciddi anlamda artmış oluyor. Bir de özellikle süpersetler vesaire yapıyorsan, aralarda az dinleniyorsan vücudun direkt olarak dayanıklılık moduna geçmiş oluyor. Dayanıklılık modunda vücuda enerjiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğretirsin. Yani metabolizmanı yavaşlatmış olursun. Özellikle bu süreçte dinlenme sürelerini bir tık daha uzatmak, ağırlıklarını aynı seviyede tutmaya çalışmak, güç kaybetmemeye çalışmak temel gaye olması gerekiyor. Amaç kendini yormak değil. Yani sen aslında kilo verme kısmını ya da kilo alma kısmını antrenmanla yapmıyorsun, diyetle yapıyorsun o kısmı. antrenmanların sadece o senin uygulamış olduğun diyete yardımcı bir model oluşturuyor. Çünkü antrenman gerekli olan sinyali gönderir vücuda. O sinyal ham maddeyle birlikte birleştiği zaman, besinle birleştiği zaman bir anlam ifade ediyor. Uyku da tabii ki de bu denklemde çok önemli bir yere sahip. Her zaman söylediğim gibi biz antrenmanlara kalori yakma amacıyla yaklaşmıyoruz. Bizim amacımız antrenmanlarla kas yapma sinyallerini yüksek tutmak, vücudumuzdaki stres oranını mümkün olduğunca iyi ayarlamak ve vücuda soktuğumuz besinlerle de istediğimiz amaç artık her neyse, elde etmek istediğimiz adaptasyon her neyse buna ulaşmaya çalışmak. Bulk yapıyorken de yine aynı şekilde sert antrenmanlar yapabilirsin. Çünkü kalori bakımından yani enerji bakımından bir sıkıntımız yok. Yeteri kadar yemek yiyebiliyorsun. Bu süreçte mümkün olduğunca kasını, kuvvetini arttırmaya çalış. Sert antrenmanlar yapabilirsin. Tabii ki yine overtraining olmamaya dikkat etmek lazım. Bununla alakalı yaptığım bölümleri de izleyebilirsin. Hangi sinyaller senin gereğinden fazla antrenman yaptığını gösteriyor? Bunları daha önce paylaşmıştım. Basit denklem şu şekilde. Sen az kalori tüketiyorsan vücudun strese daha hassas hale geliyor. Yani stresli bir ortam yaratmış oluyorsun vücutta. Çünkü bir kıtlık söz konusu. Ama fazla kalori aldığında bunun tam tersi vücudun strese karşı daha toleranslı bir hale gelmiş oluyor. O yüzden bu iki farklı ortamın gerekliliklerine göre hareket ettiğinde amacına ulaşman çok daha kolay olur. Bir diğer önemli konu da şu. Sen cut yapıyorken ya da bulk yapıyorken bu sürece başladığında mevcut halihazırdaki antrenman programını değiştirmen gerekiyor. Şöyle, şimdi sen zaten bir antrenman programı takip ediyorsun. Vücudun buna bir şekilde adapte olmuş durumda. Bundan farklı bir sisteme geçtiğin zaman vücudundaki o yeni sinyaller kas yapma ihtimalini arttıracaktır. Yani adapte olduğun sistemden farklı bir şey takip ediyorsun. O yüzden vücudun için aslında tam bu cut bulk geçiş öncesi yapabileceğin en iyi şeylerden bir tanesi olur. Atıyorum yüksek tekrar düşük ağırlıklı bir faz takip ediyorsan bunun tam tersini yapmaya çalış. Ya da sadece tekrar set olarak düşünme bunu. Aynı sistemde yani aynı tekrar aralığında, aynı dinlenme aralığında farklı hareketlerden oluşan bir program takip edebilirsin. Sadece hareketlerin temposunu vesaire değiştirebilirsin. Kademeli zorlaştırma teknikleri arasında bulunan herhangi bir şeyi uygulayabilirsin. Bununla alakalı da bir bölüm yapmıştım. Oradan detaylara ulaşabilirsin. Bir diğer değinmek istediğim konu bu olayın mental bölümü. Şimdi mesela ben küçükken zayıf bir çocuktum, kilo almaya çalışıyordum. Ne yapıyordum? Kendimi zorla işte besliyordum. Canım istemese bile yemeye çalışıyordum. Aynı zamanda antrenmanlara gittiğim zaman mesela bir süre aynada kendimi zayıf olarak görmemek için, hani pampsız görmemek için böyle kalın bir şeyler giyiyordum. Pump olduktan sonra üzerimdeki o uzun kollu ceketi, artık hoodie'yi neyse çıkarıyordum. Hani kendimi öyle görmek istemiyordum. Bırak diğer insanların beni öyle görmesini. Bu kadar mesela takıntılı bir haldeydim. Küçükken antrenmanlara ilk başladığım zamanlar. Her insanda bu tarz şeyler var. Yani fitness yapıyorsan, fiziğini geliştirmeye çalışıyorsan mutlaka ama mutlaka hepimizde bu tarz şeyler var. Ya farkındasındır ya değilsindir. Kilosu fazla olan insanlarda mesela yine aynı şekilde spor salonunda sürekli olarak görüyorum. Böyle kalın şeyler giymeye çalışıyorlar, siyah renkli şeyler giymeye çalışıyorlar, uzun kollu bir şekilde kilolarını saklamaya çalışıyorlar. Aynı yani benim çocuklukta yaşadığım şey bu olayın tam tersi, kilolu insanlarda da yine geçerli. Yani burada olay sadece el alem ne der değil, kendinle olan ilişki de kötü. Yani sen kendini aynada öyle gördüğünde de aslında kötü hissediyorsun. O yüzden bu süreçte senin birinci düşmanın tartı, ikinci düşmanın da ayna. Yani bunlar senin mentaliteni çok etkileyecek. Mesela bulk yapmaya çalışıyorsun. Bir yemek yedin. Atıyorum o yemeğe karşı bir toleransın yüksek değil. Yani bir şekilde sindiremiyorsun ideal bir şekilde. Sende böyle bir şişkinlik yaratıyor falan. Su topluyor vücudun. Tartıya çıkıyorsun. Bir bakıyorsun. Hani bir günde bir kilo almışsın. 1,5 kilo almışsın. Ne oluyor diyorsun. Hani bir an önce bulk yapmadan direkt kalorilerini düşürüp tekrardan kata geçiyorsun mesela. Çünkü zannediyorsun ki hani gereğinden fazla kalori alıyorsun. Aa işte bak bu bana olmadı, kilo almaya başlıyorum. Bu profil de bu arada mesela çok fazla kilosu olup 1500 kaloriyle beslenen bir profil. Yani metabolizması çok yavaş. 1500 kaloriden biraz fazla yediğinde kilo alıyor. Hali hazırda kilosu çok daha yüksek olmasına rağmen. Şimdi bu insanlar çalışması en zor insanlar. Çünkü mental olarak kendileriyle sürekli bir savaş halindeler. Yani fazla yemeye korkuyorlar ama fazla yemek en garanti çözüm onları oradan çıkartacak. Yani nereye kadar bu şekilde az yemeye devam edebilirsin? Metabolizmanı gün geçtikçe yavaşlatıyorsun. O 1500 kaloriyle alman gereken, vücuduna sokman gereken besinleri sokamıyorsun. Mümkün değil. Hani ne kadar protein yiyebileceksin, ne kadar karbonhidrat yağ alabileceksin, mikro besinler, vitaminler, mineraller yeteri kadar vücuduna sokabilecek misin? Hormonların hepsi mikro ve makro vitaminlerle, minerallerle, besinlerle aslında salgılanıyor. Yani bunlara göre fonksiyon gösteriyorsun. O yüzden senin vücuduna sokman gereken besinleri ilk başta bir sokman lazım ki, hormonal seviyeni düzenlemen lazım ki ondan sonra vücudun seninle birlikte işbirliği haline gelsin ve kilo vermeye başlayasın. Hani bu gerçekten anlaması zor, anladıktan sonra uygulaması daha zor olan bir şey. Öncelikli olarak o yüzden tartıyı bir dinlemiyorsun, aynayı dinlemiyorsun. Her yemeği yedikten sonra abi bu şeye kalori takibini yap. Az önce bahsettiğim sistemlere dikkat et. 1500'de besleniyorsan işte amacımız ilk başta 2000 kalorilere çıkmak. Tabii ki burada dediğim gibi cinsiyetin önemli, antrenman geçmişin önemli, sahip olduğun kas kütlesi önemli. Halihazırdaki mevcut kilon önemli. Hani bunlara göre vereceğim tavsiyeler değişir. Ben sadece biraz daha genel olarak konuşuyorum şu anda. Buna göre kalorilerini arttırdın, yavaş yavaş metabolizmanı hızlandırmaya çalışıyorsun. Bu süreçte günlük tartıdaki rakamlar çok fazla önemli değil. İşte 2 kilo almışsın bugün, ertesi gün 1 kilo vermişsin. Hani bunlar çok önemli değil. Ama hani 3 kilo aşağısı, 3 kilo yukarısı çerçevesinde gezinmek lazım. Çok fazla dramatik bir şekilde düşmüyorsun. Dramatik bir şekilde de kilonu arttırmaya çalışmıyorsun. Çünkü yapmaya çalıştığımız şey benzer kiloda kalıp kas kütlesini arttırıp yağ kütlesini azaltmaya çalışmak. Bu da çok uzun bir süreç. Hani öyle bir ayda, iki ayda hemen sonuç görebileceğin bir şey değil. Özellikle de metabolizmanı hızlandırmak istiyorsan ağırlık antrenmanlarıyla güç kapasiteni arttırmaya çalışarak metabolizmanı hızlandırmaya çalışıyorsun. Çünkü sen vücudunu daha fazla ağır kaldırmaya zorladığında vücudun kas yapmak zorunda. Yani sen o stresi yolluyorsun, o strese adapte olması için gerekli besini yolluyorsun, akşamları düzenli olarak uyuyorsun. Vücudunun güçlenmekten başka hiçbir şansı yok. Metabolizmasını hızlandırıp kas yapmaktan başka hiçbir şansı yok. Bu süreçte de acıktıkça protein veriyorsun kendine. Acıktıkça ver proteini. Hiçbir şekilde korkma. Tabii ki hani o alman gereken kaloriler sınırı içerisinde yiyorsun bunu. Ve bu sürece yeteri kadar sadık kaldığında emin ol, yani bir süre sonra o tartı ters tarafa doğru dönmeye başlayacak. Bir bakacaksın aynada hani görüntün gün geçtikçe değişiyor tartıdaki kilon aynı olmana rağmen. Yani senin amacın tartıdaki rakamı arttırmak değil, kaldırdığın bardaki ağırlığı arttırmak, dumbbell'daki ağırlığı arttırmak. Gücünü arttırdıkça, yeterli proteini soktukça, düzgün, düzenli bir şekilde uyudukça kilo vermemenin, kas yapmamanın, metabolizmanı hızlandırmamanın ihtimali bile yok. Aynı şekilde şimdi spor salonuna gelen birçok kadın işte kalçasını büyütmek istiyor. Yani sen kas yapmak istiyorsun. Olayın temelinde bu var, değil mi? Şimdi kalçanı büyütmek için, daha da sıkılaşmak için, kas yapmak için yani. Mesela kas yapmak deyince korkuyor insanlar. Ama sıkılaşmak, biraz daha böyle tonlaştırmak falan filan deyince hani o kelimeler onların inanç sisteminde böyle tehlike oluşturmuyor. Olay kas yapmak yani. Sıkılaşmak, sertleşmek, artık buna nasıl kelime koyuyorsan koy bunun ismine. Bu olay kas yapmak olarak geçiyor. Kas yapmak istiyorsan da, kalçanı vesaire şekillendirmek istiyorsan da mutlaka ama mutlaka yaktığından daha fazla kalori alman gerekiyor. O fazla enerji dokuya dönüşüyor vücutta. Yoktan var edemezsin. Yani sen hali hazırda yediğin enerjiyi bir şekilde bazal metabolizmanla, yaptığın günlük aktivitelerle yakıyorsan, sıfıra sıfırsa, ya fazla enerji yoksa sen nasıl hani kas yapmayı bekliyorsun? Her zaman gelir gider örneğini veriyorum. Aynı şekilde senin giderin 2500 TL ise, 2500 dolarsa neyse her ay. O kadar da gelir geliyorsa sen kafa kafaya geçiniyorsun. Hani nasıl biriktirip yatırım yapabilirsin ya da işte sevdiğin şeyler için para harcayabilirsin? Kas da senin ekstradan, sende şu anda olmayan bir şey olduğu için vücuda ekstradan enerji sokmak zorundasın. O enerjiyi de ideal olarak protein aracılığıyla sokarsan ve az önce bahsettiğim şeylerin hepsine dikkat edersen yağlanmadan kas yapman, sıkılaşman, kalçanı oranı buranı büyütmen çok daha mümkün olacaktır. Ve bu süreç büyük kişisel farkındalık gerektiriyor. Yani kendini takip etmen lazım. Antrenmandan sonra nasıl hissediyorsun? Vücudun ne kadar hızlı toparlanıyor? Antrenmanı bitirdikten sonra böyle tamamen bitiyor musun? Enerjin dibe mi düşüyor yoksa daha enerjik mi hissediyorsun? Her zaman antrenmana başladığından daha enerjik bir şekilde ayrılman gerekiyor spor salonundan. Aynı zamanda yediğin her yemekten sonra kendini bir kontrol ediyorsun. Ya hani bu yemek bana iyi geliyor mu? Ne kadar kısa sürede sindirdim? Beni çökertiyor mu? Halsizleştiriyor mu? Ya da işte bunu yedikten sonra bir hazımsızlık oluyor mu? Şişkinlik oluyor mu? Ona göre beslenmene değişiklikler yapıyorsun. Belli bir saatten sonra yediğinde bir şey oluyor mu? Hani bu kişisel farkındalık kısmı çok önemli. Mesela hangi şeyler senin uyku kaliteni engelliyor? Gece çok fazla telefona baktığında uykun bundan etkileniyor mu? Ya da gece çok fazla tuvalete kalkıyor musun mesela? Seni uyutmayan şey ne? Kafaya neye takıyorsun falan? Hani bu süreçte gerçekten kendinle iletişim halinde olman lazım. O kadar basit değil. Hani 2 kere 2 4 değil. Biz insanız. Hayatımızda her şey her gün farklı bir halde değişiyor. Yani ben sana işte bugün şunu yapacaksın, şöyle antrenman yapacaksın vesaire diyorum ama ya ben şimdi mesela çalıştırdığım insanlara bir program plan çıkarıyorum. Ama hani herkesin işi var, gücü var, ailesel problemleri var, planlanmayan şeyler çıkıyor. Hani bu süreçte değişiklikler yapmak gerekiyor. Plan orada ama plana %100 sadık kalamıyorsun her zaman. O yüzden duruma göre bu değişiklikleri yaptığında doğru yerde, doğru hamleleri uyguladığında çok daha hızlı sonuç alırsın. Vücudunu dinle, kişisel farkındalığın yüksek olsun, kendinle iletişim halinde ol. Son bu konuda söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de bu. Şimdi son olarak şunu da söyleyip kapatacağım. Ne zaman bulku ve katı durdurman gerekiyor? Hani nerede artık yeter diyorsun? Ya da işte bulktan kata, kattan bulka nasıl geçmen gerekiyor? Bunlardan bahsedelim biraz. Bu basit. Mesela şimdi bulk yapıyorken ilk başta bundan konuşalım. Yiyorsun, yiyorsun. Abi artık aynı yemeği yememeye başladın. Hani ağırlıkların bir yerden sonra durdu. Aynı yemek sana hazımsızlık oluşturmaya başladı. Hani 4 hafta, 5 hafta bulk yaptın ya da 6 hafta ne kadarsa artık. Sonra anlıyorsun ki bir mini kat zamanı gelmiş. Yani şöyle bir 2 hafta, 3 hafta mini kat artık ne kadar ihtiyacın varsa belki bir hafta bile yeterli olabilir. Hani amacın uzun vadede bulk yapmaksa mini katları kısa tutabilirsin. Vücudu şöyle bir sallayıp tekrardan bulka dönebilirsin. Aynı şekilde kat yaparken de mesela enerjin çok düştü, libidon düştü, ne bileyim artık kilo vermiyorsun, kilo vermende böyle bir durgunluk oldu. Veriyordum bir yerde yavaşladı artık. O zaman da hemen bir mini bulk cycle'ı içermen gerekiyor. İşte 2 hafta, 3 hafta artık ne kadar ihtiyacın varsa bir bulk yapıyorsun, vücudun tekrardan bir kendine geliyor. Uzun vadedeki amacın kat yapmaksa tekrardan kata dönüyorsun. Hani bu süreçlerde de az önce bahsettiğim farkındalık kısmı önemli. Hani bu ne zaman yapman gerektiğini algılayabilmen lazım. Tabii ki belli başlı sinyaller var. İşte güç, enerji, ondan sonra hazımsızlık olayları. Bunlar en büyük sinyallerden bir tanesi. Bunları yaşadığın anda belli bir platoya uğradığını gösteren sinyalleri algıladığın anda değişiklik yapma zamanın gelmiş demektir. Özellikle kilo vermek isteyenler bunun tam tersini yapıyor. Böyle insanlarla konuştuğum zaman işte çok iyi kilo veriyordum, kalori açığı oluşturdum, verdim. Bir yerden sonra kilo vermem durdu. Ben de bu sefer kalorilerimi daha da düşürdüm diyor mesela kilo vermek için. Hani temel düz mantık bunu gösteriyor olabilir fakat olay aslında tam tersi. Yani senin kilo vermen azaldığı zaman anla ki vücudun artık hani düşebildiğin kalori miktarı belli. Vücudun metabolizmayı yavaşlatmış. Oradan sonra artık sonuç göstermiyor. Buradan tekrardan bulk yapman lazım ki vücudunu bir tekrardan bir besleyip tekrardan kat sürecine geçebilirsin. Burada yapman gereken şey kısacası tam tersi. Hani daha da kesmeyi bırakıp bir bulka gir. Sonra tekrardan kesmeye devam. Bu süreçlerin hepsi az önce bahsettiğim konulara bağlı olarak değişir. Senin yaşın, cinsiyetin, antrenman geçmişin, sahip olduğun kilo, kas kütlen, yağ kütlen, bunlara göre almak istediğin adaptasyon, amaç değişiklik gösterir diyorum arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. 7. ve 16. bölümleri daha detaylı bilgi için dinleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.